Ayrım 10.
Cabrera onu yalnızca karşıdaki geçide bakmasını, gözlerini oradan ayırmamasını, burnundan 3 metre ötedeki duvardan başka hiçbir şey düşünmemesini söyledi. Değişik konulardan söz açarak korkusunu dağıttı. O da indiğinde merkep gibi tir tir titriyordu. Artık sıra hayduttaydı. Cabrera ona fırlattı ipi. "Kama," dedi haydut. "Kamayı da at bana." Cabrera kamayı bileğinden çözdü. Kabzası eline gelecek şekilde hayduda fırlattı. O da aldı, kayışına soktu. Sonra ipi beline doladı, yola koyuldu. Bir eliyle tepedeki ipi kavramıştı, öbür elindeki silahı ise Cabrera'ya doğrultmuştu. Güvenli, hızlı adımlarla geçti köprüyü. Toprağa ayak basar basmaz tabancasını cebine attı, kamayı da merkebin sırtındaki yükün arkasına sıkıştırdı. Bir matara çıkardı yüklerin arasından. Cabrera'nın ipi dolayıp kangal haline getirmesini bekledi, sonra ona uzattı şişeyi. Cabrera büyük bir yudum aldı. Tekilaydı. Boğazın delercesine geçip midesine indi. Çok iyi gelmişti. Haydut da uzun uzun içti. Geğirdi, dudaklarını sildi. Yolun kenarına yürüdü. Boğazın dibindeki kayaya yaslanmış duran, küçücük bir karaltı yandıran arkadaşına seslendi 3 kere. "Ya naşo!" Kollarını iki yana salladı. Küçük karaltı da karşılık olarak kollarını salladı. Tırmanmaya koyuldu. Haydut döndü. Tıpasını kapamadığı matarayı ikinci kere Cabrera'ya uzattı. "Abim için alıyorum," dedi o. Haydut bir an duraladı. Başını garip bir biçimde yana eğdi. Sonra pek iyi anlamında salladı. Kangalı aldı, merkebe doğru yürüdü. Cabrera matarayı abine uzattı. Yolun ötesindeki bir kaya parçasının üstünde oturuyordu abi. Başını ellerin arasına almıştı. "İç," dedi Cabrera. "İstemem." "Tekila ama, güçlendirir insanı." "İstemem," dedim. "Ondan aldım bu tekilayı." "Senin tekilan. Asıl o senin evinden aldı." "Bir kere almışsa artık benim sayılmaz." "Saçmalıyorsun." "Onun dudaklarını değdirdiği hiçbir şey içmem ben. Hiçbir şeyine dokunmam." "Sırtındaki kaslar durmadan seyiriyor ama. Umurumda değil." "Tekila sinirlerine iyi gelir. Dayanıklılığını arttırır." "Biliyorum ama umurumda değil," dedim. "İçmeyeceğim işte. Burada titreye titreye oturacağım. Belki de korkudan, yorgunluktan kusacağım da tepenin doruğuna vardığımızda belki yorgunluktan öylesine bitkin olacağım ki aşağı yuvarlanıvereceğim. Hepsi bitecek. Yine de bu katil orospu çocuğun elinden bir şey içtim diye içim gam yemeyecek." Kalan 30 metreyi çabucak aldılar. Hele abinin durumu göz önünde tutulursa büyük bir başarıydı bu. Doruk yuvarlak bir düzlüğe açılıyordu. Düzlüğün boğaza bakan kesimi kırmızı taşlardan alçak bir setle çevriliydi. İki ana tepenin birleştiği uç noktaydı burası. Kağıt üstüne çizilmiş bir üçgenin kenarları gibi dimdik, dümdüz uzanıyordu tepeler. Sanki hiç yükselmiyorlardı. Tepeler aklında kaldığı gibi daracık ve girintili çıkıntılıydı. Aşınmışlardı. Ama yol düzgündü. İkindi üstü kulübesine varırlardı bu gidişle. Güneş neredeyse tepeyi bulmuştu. Uzun boylu haydut bir süre geçidin kenarında durdu. Aşağıdaki boşluğa baktı. Geçit derindi oldukça. Yalnız üstlerinde bitki görünmeyen, çorak, kırmızı duvarların dikliği yüzünden olduğundan da derin görünüyordu. Şapkasını çıkardı, dazlak kafasını koyu mavi bir mendille sildi. Bir süre daha şapkası elinde öylece dikeldi. Kilisede, arka sıralarda ayin izleyen birini andırıyordu. Neden sonra geri döndü, merkebin sırtındaki torbadan mutfak gereçlerini alan Cabrera'yı yardım etmeye çalıştı. Cabrera, iki adamı uçurumdan geçirmede kullandığı kangalı sırtına vurdu yine. "Niye o?" dedi uzun boylu haydut, parmağıyla ipi göstererek. "Naşo neredeyse gelir." "Peki öyleyse." Gerçekten de uçurumun başında uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Naşo şişman olmasına karşın çevik bir adamdı. Boşluğun öte yanına geldiğinde soluğu bile kesilmemişti. Cabrera ipin bir ucunu fırlattı ona. Naşo iki kere beline doladı, bağladı. İkisi de tek ses söylemediler. Gerek yoktu. Cabrera Naşo'nun ağırlığını göz önünde tutarak ipin kendi elindeki ucunu büyük bir kaya çıkıntısına geçirdi. Geri kalanını kol altlarından dolayıp bir ilmik yaptı. Sonra sırtını sıkı sıkı dağa yapıştırarak, ayaklarının olanca gücüyle taşları iterek Naşo'yu karşılamaya hazırlandı. Başıyla gel işareti verdi ona. Jandarmalar ateş ettiklerinde yarı yola gelmişti Naşo. Cabrera, onun geniş sırtına giren kurşunların tak tak tak eden boğuk sesini, sesler boğazın öte yanında yankılanmadan önce duymuştu. Gergin ipin her ateşte havayı sıçrayışını izlemişti. O yüksek tepeden kimin ateş ettiğini görememişti elbet ama mutlaka jandarma olmalıydılar edenler. Bunca uzaktan ve ters bir açıdan bu isabet başka türlü açıklanamazdı. Ama hepsi asker değildi tabii. Kimi kasabalılar da gelmişti. Rastgele ateş ediyorlardı. Hedef aldıkları koskocaman gövdenin 6 metre uzağındaki taşa çarpıyordu kurşunlar. Tüfeklerin çapları değişikti. Bu uzaklıktan işe yaramayacak bir çifte de durmaksızın ateş saçıyordu. Naşo haykırmadı. Gözlerini iri iri açıp Cabrera'ya döndü hafifçe. Sonra sırt üstü uçuruma yuvarlandı. Alttaki ipe takılı kaldı ayağı. Bir süre baş aşağı sallandı. Sırtında asılı duran tüfek kayaya üstü üste çarptıktan sonra aşağıya, boğazın tabanına düştü. Jandarmalar habire ateş ediyor, asılı kalan ağır gövdeyi kalbura çeviriyorlardı. Cabrera ipten sıyrıldı, koşarak tepeye tırmanmaya başladı. Jandarmalar arkasından ateş etmiyorlardı. Yalnız çiftenin sesini seçti iki kere. Hangi budalaydı bu? Tepeye varmadan önce haydudun ateşe karşılık verdiğini duydu ama delicesine ateş etmiyordu o. Usulca aralıklı ateş ediyordu. Cabrera yuvarlak alana açılan kavşağa varmadan jandarmalar ateşe başladılar. Alçak setin üstünden atlayıp kendini yere atmak zorunda kaldı. Abiyi o yana doğru geliyordu. ''Neden ateş ediyorlar?'' diye sordu. Abinin dizlerine vurdu elinin tersiyle, onu yanına çekti. Biraz ötede uzun boylu haydut eğilmiş, ateş ediyordu. Cabrera abinin üstüne kapandı. ''Kalkma, kıpırdama sakın.'' ''İyi ama neden ateş ediyorlar bize?'' ''Marta olsa bize ateş açmamalarını söylemezdi ki, böyle şey yapmaz.'' Marta değil söyleyen, başka yerden öğrenmişler. Sen kaldırma başını. Haydut ateşi kesmişti artık. Sırtını sete vermiş, fişekliklerden çıkardığı mermileri tüfeğine sürüyordu. Naşo ne oldu diye sordu. Öldü, reziller. Haydut yine seti siper alarak hızla ateşe başlamıştı. Büyük bir hünerle basıyordu tetiği. Yalnız artık delicesine ateş ediyordu. Karşı ateş ağırdı. Kurşunlar taşlara çarpıyor, taşlardan kopan parçalar sağa sola sıçrıyordu. Yine de yükseltiden gelen üstünlük vardı ellerinde. Haydut yeniden tüfeğini doldurdu. Eskisi gibi yavaşça, dikkatle nişan alarak ateş etmeye başladı. Sık sık yer değiştiriyordu setin arkasında. Askerleri en aşağı 10-15 dakika o tepede çakılı tuttu. Cabrera'ya daha uzun geldi bu süre. Oysa biliyordu ki bu duygu güneşin tepeyi buluşundan ötürü değildir. Çok sıcaktı, evet. Tek gölgelik bile yoktu. Güneş hepsini, uykudan başı düşen merkebi, tabutu koydukları bir sunak taşı kadar kocaman ve parlak kırmızı kayayı aydınlatıyordu. Fişekliklerden biri boşalmıştı. Haydut bir kenara attı onu. Öbüründeki mermilerin yarısı da harcanmıştı. Haydut duvara dayanmış bir daha dolduruyordu tüfeğini. Cabrera diye sordu ansızın. Bu tepeyi aşmak ne kadar sürer? Üçümüz birlikte en aşağı 2 saat. Yalnız başına gidersen 1 saat sürmez. Peki bunların buraya varmaları ne kadar sürer? En hızlıları 2 saate varırlar, yaklaşık tabii. Haydut silahını doldurmuştu. Bir süre tüfeği bacaklarının arasında, öylece oturup iki tepeyi gözledi. Sonra yanlarına yuvarlandı, tüfeğin namlusunu ağabeyin karnına dayadı. Şu ağabey denilen rezil herifi öldüreceğim ben. Onun suçu yok bu işte. Canım öldürmek istiyor ama. Ateş kesilir gibi oldu. Haydut tüfeğini ağabeyin karnından çekmeden bağırdı. Hey soldados! Bu Cabrera ile abinizi bırakırım ama siz de benim yakamı bırakın. Ne diyorsunuz cici beyler? Altın atkıda bahşişiniz olsun. Sesinin boğazı aşıp aşmadığı belli değildi. Çünkü daha sözünü bitirmesine kalmadan kurşunlar vızıldamaya başladı. Haydut karşılık verdi ateşe, yuvarlanarak yer değiştiriyordu boyuna. Neden bir gömlek falan sallayıp ateşi kesmelerini istemiyoruz diye sordu abiyi. Kesmezler ki. Ama bize ateş açmaları doğru değil, yasalara aykırı. Bize değil, ona ateş ediyorlar. Askerler onu istiyorlar. Kasabalılar da kutsal atkıyı. Yani kimsenin bizi düşündüğü yok. Yok şu anda. Ne kötü bir duygu bu, dedi abi hüzünle. Sustular. Haydut yuvarlandı, ateş etti. Bir daha yuvarlandı, yine ateş etti. Güneş şimdi tam tepedeydi. Hiç gölge kalmamıştı. Cesetten yükselen koku da sıcak kadar kötüydü. Dayanılmazdı. Şu çılgın vuracak mı beni dersin, diye sordu abiye. Belki. Seni... Beni öldürmek istemiyor. Nasıl böyle canciğer arkadaş olabildiniz? Onun arkadaşı falan değilim ben. Peki neden öldürmeyecek seni? Bilmiyorum. Beni öldürmesine engel olabilir misin? Bir çıkar yol düşünüyorum deminden beri. İnşallah bulursun. Ateş başlayalı beri bir çıkar yol arıyordu. Abinin yanına uzanmıştı. Sunağı andıran kayanın üstündeki cesedi, güneşin altın ışıkları gökyüzüne doğru çekiyorlardı sanki. Bir düşünce, bir ipucu belirmişti bir ara kafasında ama geldiği gibi hızla silinip gitmişti. Yapay bir ışık gibi solgun, parıltısız bir düştü bu. Ona olanca gücüyle karşı koymuştu. Karısına bunu da yapmak istemiyordu. Bu kadar da şart mıydı? Haydut'un mermisi tükenmişti. Sete yaslandı. Fişeklikten son mermileri de çıkarıp namluya sürdü. Sonra boşalan fişekliği öbürünün yanına fırlatıp attı. Cabrero sürünerek onun yanına yanaştı. Bir çıkar yol var dedi. Gereği kalmadı dedi haydut. Kurtulabilirsin ama. Hayır, bu iş burada biter. Neredeyse gelirler. Abinle şu pezevenklerden birkaçının hesabını görürüm, biter. İyi ama ne yararı var bunun? Nasıl olsa bir gün bir yerde bitecek değil mi? Denize gidersen kurtulursun. Peki, söyle bakalım. Cabrero parmağıyla cesedi gösterdi. Onu kullanacaksın. Ne? Pantolonunu onun üstüne geçireceksin. Şapkanı, gömleğini giydireceksin. Onu göstereceğiz onlara. Sen sanacaklar. Ateş edecekler. Biz de onu geçide atacağız. Nasılsa çok derin. Kanarlar mutlaka. İnip bakmaz kimse. İnmek çok güç zaten. Hiç kimse inmedi bugüne kadar. Bakıp geri dönecekler. Kanacaklar diyorum. Çünkü burası her zaman böyle derin ve gölgeliktir. Bir öğleleri aydınlanır. Bakacaklar şöyle. Sevinip geldikleri gibi gidecekler. Zaten onlar buraya varmadan sen bayırı aşıp benim kulübüme girmiş olacaksın. Orada bir kaynak vardır, bir kuyu. Sonra güneye gidersin, oradan da batıya. Yemek yiyebileceğin, dinlenebileceğin sürüyle köy bulunur yolda. Seni tanımazlar köylüler. En çok 3-4 gün sonra denize varırsın. Bu kahramanlar karının cesedini almadan gitmezler. Çöle gömdüğümüzü söyleriz. Kim söyler? Haydut parmaklarının ucunu ıslatarak tüfeğin namlusundaki kum taneciklerini temizledi. Gerekmez bunlar Cabrero. Peki abine de dokunmam. Sana bırakırım onu. Ama bana gelince bu iş burada biter. Üstelik iyi bir bitiş yeri burası. Abimi düşünmüyordum. Haydut başını tüfeğinden kaldırıp baktı. Islak parmağını uzattı. Beni mi düşünüyorsun? Benim için mi gözden çıkarıyorsun karını? Belki de. Evet, biraz da senin için. Daha tam kavrayamadım neden yaptığımı. Uzun uzun tartacak zamanım da yok. Yalnız daha çok kendim için, benim için de bu iş burada bitsin. Haydut ıslak parmağıyla biraz daha kum topladı. Sonra merminin yuvaya girip girmediğine baktı. Namluyu sürdü mermiye. Kapağı gürültüyle kapadı. Peki dedi. Peki, öyle olsun. Şapkasını çıkarıp Cabrero'ya uzattı. Cabrero Haydut'un şapkasını aldı. Abini çağırdı eliyle. İkisi tabutun yanına süründüler. Orada dizüstü kalkabiliyorlardı. Yükseklik iyi bir siperdi. Haydut yavaş yavaş dikkatle ateş ediyordu. Torbadan bir gömlek, bir pantolon, bir çifte eski çizme çıkardılar. Altın atkıyı çözdüler, cesedin bedeninden. İşleri birkaç dakika sonra bitmişti. Tabutu kırdılar, bayırın öte yanındaki fundalığa fırlattılar. Çalıştıkları sürece durmadan soru sormuştu abiyi. Cabrero karşılık vermemişti. Sonra cesedin geçidin ağzıyla çıkıntı arasında kalan yere taşıdılar birlikte. Haydut'a siper olan bölgeye. Cabrero, abine uzaklaşmasını söyledi. Haydut tüfeğini uzattı. Yalnız bir tek kurşun kaldığını hatırlattı. Cabrero cesedin kas katı koluyla gövdesi arasına sıkıştırdı tüfeği. Haydut'a güle güle anlamında elini salladı. Cesedi dizlerinden tutup yukarı kaldırdı. Tüfeği setin üstüne dayadı, uzandı, tetiği çekti. Bir ateş yağmuru geldi karşıdan. Kurşunlardan birinin yanından geçişiyle sarsıldı. Çoktan ölmüş bedenin delik deşik oluşunu gözledi. Tüfeği itti hafifçe, sonra cesedi kaldırdığı gibi geçidin dibine fırlattı. Ağır ağır iniyordu ceset. Sanki geçide kıstırılmış o parlak, göz alıcı altın ışığın esintisiyle uçan bir yapraktı. Bir ara duvardaki bir çıkıntıya çarptı hafifçe. Sevgilim benim. Ama başına sıkı sıkı geçirdikleri için düşmedi şapkası. Sonra hafif bir yay çizerek indi, geçidin tabanına vurdu. Parça parça olup dağıldı kayalara. Cabrero ayağa kalktı. Ateş kesilmişti. Abi setin üstüne çıkmış, kollarını sallıyordu. Cabrero, az önce tabutun durduğu kocaman, kırmızı taşa doğru yürüdü sendeleyerek. Titriyordu, bulanıyordu. Haydut hızla yol alıyordu yamaçta. Kısacık geçitlere girip çıkarken dazlak kafası, sular arasında parlayan bir ışık halkasını andırıyordu. Cabrero dirseklerini taşa dayadı, başını ellerinin arasına aldı. Taştaki ısının midesine işlediğini duydu. Bir süre kalabilseydi böyle, ısı böyle usulca midesine işleseydi, atlatabilecekti bu bulantıyı, biliyordu. Abi başında duruyordu. Ne yaptığını biliyor musun diye çıkıştı. Biliyorum. Başka bir çıkar yol bulabilirdin. Nedir yani? Her sorunun mutlaka iki çözüm yolu vardır. Geldiklerinde dediklerimi söylersin. Neye söyleyecekmişim? Daha yakalayabilirler onu. Hayır, ölenin haydut olduğunu söyleyeceksin. Kızı çöle gömdük diyeceksin. Neden söyleyeyim ama? Benim için söyleyeceksin. Karım için. O haydut için. Titreyen kolunu salladı. Hepimiz için. Jandarmalarla kasabalılar gelene kadar tuttu kendini. Onlar gelir gelmez koyuverdi. Koca taşın üstüne uzanmış yatıyordu. Sık sık başını çevirip kusuyordu. Öyle ki sonunda boş öğütlere dönüştü kuzuşu. Abi boyuna konuşuyordu. Biraz aksıyordu arada. Yalnız çok inandırıcıydı söyledikleri. Görünüşü de inandırıcıydı. Uzun süre dramatik el sallayışlarla, anlamlı duraksamalarla konuştu. Taşın üstünde yattığı yerde sık sık başını çevirip kustuğu halde abinin ustalıkla kullandığı sesi dinledi. Yabancı, uzak bir sesti bu. İlginçti ama kendisiyle ilgisi yoktu. Abi fişekleri gösterdi önce adamlara. Altın atkıyı, beygiri seti, setin dibindeki boş tüfeği ve sonunda elini en etkili biçimde sallayarak geçidin tabanında yatan ölü gövdeyi gösterdi. Adamlar ardından yürüyüp ilgiyle gözlüyorlardı gösterdiklerini. Abi usta bir konuşmacıydı gerçekten. Bir köpek ölüsü ya da bir eşek leşi olabilirdi pekala geçidin tabanındaki karaltı. Gel gelelim abi etkili konuşmasıyla karşısındakilere öyle hazırlıyordu ki gördükleri olsa olsa haydutun cesedi olabilirdi. Herkes baktı teker teker, keyiflendiler. Jandarmalar kendilerinden emin bu gibi günlük işleri küçümsercesine yürüdüler. Kasabalıların sevinçten ağızları kulaklarına varmıştı. Cabrero çifte konusunda yanılmamıştı. Çarşıda hasır iskemliler yapıp satan seyrek dişli, dev yapılı budala yanına yaklaşıp elini omzuna koydu. ''Ne ateş ettim ama değil mi?'' dedi. ''Ulan ben seni de onlardan sanmıştım. 10 metre daha yaklaşabilseymişim, canını okuyacakmışım demek. Tüh!'' Cabrero budala hasırcının ayaklarına doğru kustu. Ne yazık ki hiçbir şey çıkmadı ağzından. Sonra gittiler. Kasabalılar altın atkıyı götürdüler yanlarında. Jandarmalar boş fişeklikleri, tüfeği, bir de kasabada herkese göstermek, kayıtlara geçmek, meraklıların bakışları altında gömülmek üzere Naşo'nun cesedini. Abi gitmedi onlarla. Askerlerle kasabalılar, hastayı kasabaya kadar taşımak istediler ama Cabrero istemedi. Biraz güçsüzdü yalnızca. Dinlenirse geçerdi hastalığı. Kulübesine gidip eşyasını toparlar, ertesi gün inerdi kasabaya. Abine de onlarla gitmesini söyledi ama abi kaldı. Herkes gittikten sonra abi kahve pişirdi, eritilmiş peynirle tostade yaptı. Kahveyi içti Cabrero. Kusmadı da yalnız yemek yiyemedi. Abinin iştahı yerindeydi. İkindinin geç saatlerine kadar setin dibindeki ufak gölgelikte uyudular. Kalktıklarında yine kahve içtiler. Cabrero bu sefer soğuk tostade de yedi, midesi iyiydi. Kapkacağı ince kumla sıvadılar, temizlediler, sonra eşeği yükleyip karşı bayıra tırmandılar. Kulübeye inen korunmalı vadiye geldiklerinde akşam bastırmamıştı daha. Abi torbaları kulübeye taşırken o merkebi samanlığa götürdü. Yeminin suyunu verdi hayvanın. Tavuklar görünürde yoktu. Zaten böyle, biliyordu böyle olacağını. Şurada burada uçuşan tüy yumakları çakalların içeri girdiğini kanıtlıyordu. Bir bölüğünün hesabında atmacalar görmüştü herhalde. Su kabını aldı, kuyuya giden yokuşa tırmandı. Yolda keçilerden birinin kemikleri çarptı gözüne. Kuyunun hemen yanında da ikinci keçinin leşini gördü. Her ikisi de karınları parçalanmış, baldırlarının, butlarının yumuşak eti didik didik edilmiş, geri kalan yerlerine dokunulmamıştı. Demek yaşlı bir kedi bu diye düşündü. Bir gün yine dönecek buraya, kolay ağ bulabilmek için. Ben de onun hesabını göreceğim o zaman. Tenekenin dolmasını beklerken, haydudun kumdaki ayak izleri gözüne ilişti. Haydudun kuyusundan su içmesi, kulübesinde bir süre dinlenmiş olması nedeni tam tamına kestiremediği bir mutlulukla doldurdu içini. Merkebi doyurup suladıktan sonra kulübeye girdi. Abi ortalıkta dolaşıp duruyor, her yanı gözden geçirip ''Hay Allah, hay Allah'' diye mırıldanıp duruyordu. Ne demek istediğini sormadı bile. Abi de açıklamadı. Torbadan yalnız yemek pişirmelerine yetecek kadar erzak aldılar. Abi dışarı çıktı, mutfak olarak kullanılan bölmede fasulye haşlamaya, eti pişirmeye, çörekleri hazırlamaya koyuldu. Cabrero tekila şişesini çıkardı çuvaldan. Bir içimlik tütün aldı, bir sıraya çöktü. Eve arkasını verip alacakaranlıkta içkisini ve sigarasını keyifle içmeye başladı. Bir yandan öfkeyle ateşi körüklemeye çalışan, sık sık söven, homurdanan abinin yemeği hazırlayışını gözlüyordu. Birden babası geldi aklına nedense, keyiflendi. Yemek hazır olunca lambayı yaktılar. Ses çıkarmadan yemeğe oturdular. Sonra dışarı çıkıp bir saat kadar sıranın üstünde çene çaldılar. Tekila'nın geri kalanını dipleyip sigaralarını tüttürdüler. Hava çok kararınca yine içeri girdiler. Büyük şilteyi yayıp battaniyelerine sarındılar. Tan ağrırken uyandığında dipdiriydi Cabrero. Gücü yerine gelmişti. Omzunun tutukluğu geçmişti. Sırtıyla bacakları da iyiydi. derin derin uyuyan abini uyandırmamaya çalışarak dışarı çıktı, kahve pişirdi. Kahvenin kaynamasını beklerken bir çörek attı ağzına. Sisin o güzelim, o tertemiz, o öfkeli doruklara yükselişini gözledi. Kahveyle ikinci çöreği de yedi. Bitirince eve girip gaz tenekesini, bir kangal ipi, torbadaki kangaldan başka bir kangal ip daha vardı ve kamasını aldı. Bir demir çengel buldu, bir parça da don yağı. Gaz tenekesini salladı, azdı. Doğru dürüst hiçbir şey yoktu ki zaten. Aslında benzin olsa daha iyiydi ya, elindekiyle yetinmek zorundaydı şu anda. Tenekeyi, çengeli, kamayı beline bağladı, don yağını arka cebine soktu. Tüfeğini çatıda gizlediği yerden aldı, samanların arasına başka bir yere gizlediği kutudan 5 mermi çıkardı. Tüfeği bir kayış yaptı ipten, sırtına vurdu. Kangalları da sağlam omzuna atıp bayıra yöneldi. Geçidin ağzına vardığında gün yeni ağarmıştı. 45-50 metre aşağıda bir uçurum vardı. Duvara açılmış bir çeşit yarık daha doğrusu. Bir gün önce ilk gördüğünde uzunluğunu 60 metre olarak hesaplamıştı. Bu yarığın bitiminde bir düzlük ya da bir çıkıntı bulacağı kesindi. Belki bir başka yarık daha vardı. İpleri birbirine eklemeye başladı. Eklenmiş ipe güvenilmezdi ama elinden başka şey gelmiyordu. Bir işi gerektiği gibi yapabilmesini sağlayacak gereçleri hiç olmamıştı ki. İpin bir ucuna çengeli taktı, birkaç metresini yağladı ipin. Sonra yarığa doğru fırlattı. Çengel iyice gömüldü toprağa. Üstelik ip de fazla gergin değildi. Elindekileri beline bağlayıp geçidin ağzına yürüdü. Aşağı inmek sandığından daha kolay olmuştu. İlk uçurumu bir ikincisi izliyordu. Hem yukarıdan görünmeyen bir sürü sağlam tutamakla doluydu kayalar. Son 30 metreyi inerken abinin sesi çalındı kulağına. Bulunduğu derinlikten çok uzak ve yabancı geliyordu. ''Ne yaptığını biliyor musun sen?'' diye haykırıyordu abi. ''Ne yaptığını biliyor musun Allah sen?'' Karşılık vermedi. Geçidin tabanına vardıktan sonra da seslenmedi ona. Biraz ötesindeydi ceset. Gaz tenekesinin kapağını açtı, kamaya attı, tüfeğini aldı. Ceset kayaların altında kaldığından görünmüyordu ama Cabrero neyle karşılaşacağını kestirebiliyordu. Parçalanmış gövdeye bir çift pençe saplanmıştı. O hiç kıpırdamayan, ateş dolu gözleriyle tüysüz boz kafa indi. Gaga ete 2-3 kere daldı çıktı, sonra durdu kafa, havayı kokladı. Cabrero daha ilk kurşunda öldürmüştü onu ama namlu boşalana kadar ateş etti. Tenekeyle kamayı bıraktığı yere gitti. Geçidin tabanında bir sürü dal vardı, mevsimlik kuru odun, istediği kadar yağlı tohum, yaban baklası, katran dalı, birkaç tane de çam dalı. Tahtaları üst üste dizip bir metre yüksekliğinde kaba saba bir kerevet yaptı. Bütün yüzeyine gaz yağı döktü kerevetin. Benzin olsaydı keşke, keşke olsaydı. Karısının parçalanmış, yağmalanmış ölüsünü kollarına aldı, usulca yatırdı bu döşeye. ''Böyle yapmak gerektiğini nereden biliyorsun?'' diye uluyordu abi. ''Kızılderililer böyle mi ölü gömerlermiş? Yaptığının doğru olduğunu nereden çıkarıyorsun?'' Döşeğin dört ucundan tutuşturdu, sonra şapkasını çıkardı, köşeleri dolaşıp ateşi körükledi. Neden sonra beklediği ısıyı buldu ateş? Hiç değilse bu olanaklarla fazlası umulamazdı. Dönüp seslendi abine. ''Ne yaptığımı nereden bilebilirim? Doğru olup olmadığını nereden kestirebilirim? Daha önce hiç karşılaşmadım ki böyle bir durumla.'' Ateş, döşeğin altındaki tahtaları yalazlamaya başlamıştı. Döndü Cabrero, yürüdü gitti. O anda daha önce hiç söylemediği, bir kere bile, eğrelti otlarının yeşil örgüsü altında geçirilen o 2 yıl boyunca bir kere bile ağzına almadığı, almak gereğini duymadığı sözcükler geldi aklına. ''Yat sevgilim, kıpırdama. Yat bir tanem. Seni içime gömdüm.'' Kitabın sonu 27 Nisan 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr